Ayrım 11.
Sayfa numarası 108. Caminin avlusundaki güvercinler bir kara bulut gibi alana inip kalkıyorlar. Yemci çocuklar, yaşlılar durmadan yere güvercinlere yem atıyorlardı. Gezginci satıcılar boyunlarına takılı hoparlörleri, kaçak sigaracılar, kaçak radyo, televizyon, fotoğraf makineleri satanlar öteberilerini kemerin altına serip geçecek en küçük bir yer bırakmamışlar. Kemerin altından caminin duvarının dibine bırakılmış otomobillerin arasından taşarak ta İş Bankası önündeki yola kadar yayılmışlardı. Caminin Mısır çarşısına bakan yanında bir yılancı, zavallı ölgün bir yılanı oynatmaya çalışıyor. Yılancı ne yaparsa yapsın uyuşmuş yılan bir halat parçası gibi duruyordu. Yılancı da ne yapsın yılanını durmadan boynuna dolayıp çözüyor, yeni çıkmış bir kesmez jiletin reklamını yapıyordu. Ötede bir göz bağcı, hünerinden kıvançlı, arada bir tepeden alaycı yılancıya bir göz atarak şapkasından güvercinler, tavşanlar, canlı, cin gibi bırakınca otomobillerin ara vermeden üst üste aktığı yola kayıp giden yılanlar çıkarıyor. O da işlemeli tahta havanlar, eski borulu gramofonlar, cep saatleri, nakışlı Konya kaşıkları, işlemeli Erzincan bakırları öttürerek çok eski bu kadar çanı nereden bulmuşsa biçim biçim tokat çanları satıyordu. Onun sağında başka bir hünerbaz, ağzından yalımlar fışkırtarak midesine uzun bir kılıcı indiriyordu. Eminönü Köprü geçidinin ikincisinin merdivenlerinin tam dibinde durmuş, tıkanmış kalmış, günün her saatinde burada dolmuşlar, otobüsler, at arabaları, tankerler, kamyonlar tıkanır, birbirlerine geçerler. Aralarında salkım saçak yürüyen insan kalabalığıyla iç içe girerlerdi. Arabaların şoförlerine korna, küfür, teneke, vapur sesleri arasından sesini onlara duyurarak öylesine keskin bir sesi vardı ki ağzından yalım fışkırtan kişinin çıksa şu minarenin başına eli kulağı atsa alimallah sesi Taksim'den duyulurdu. Belki de Kadıköy'den, Moda'dan duyulurdu. Ustura reklamı yapıyordu. Usturanın yanında havlusu, tıraş fırçası, tıraş sabunu da vardı. Ağzından yalım çıkaran adam usturanın erdemlerini anlata bitiremiyor. Usturayı bırakıp da jilet kullanan züppeleri yerin dibine batırıyor. Ağzı açık 10 usturayı elden ele atarak her usturayı bir parmağının arasına alıyordu. Usturalar havada kıvılcımlanarak uçarlarken bir hayli zamandan beri tıkanmış olan otomobillerin şoförleri yalım fışkırtırcasına hayranlıkla bakıyor, onu görebilenler tıkanmadan dolayı sıkılmıyorlardı. Zeynel satıcıları teker teker her birisine merakla uzun uzun bakarak gene uyur gezer haliyle dolaşıyordu. Şimdi dışarı çıkınca azıcık dinginleşmişti. Yılancının yanına vardı, onu acıyarak baktı. Ta ötedeki çiçek pazarında bir dükkanın önünde bir büyük kafes çarptı gözüne. Kafesin içine bir tavşan koymuşlardı ve tavşan oraya kafesin köşesine yumulmuştu kırmızı gözleriyle. Tavşanı görünce Zeynel'in yüreğinde bir şeyler kıpraştı. Otomobillerin arasından geçerek kafesin yanına vardı. Parmağını kafesin içine uzatıp tavşanın pembe burnuna dokundu. Tavşan hiç aldırmadı. Dükkancı 1 yaşında dedi. Çok güzel bir tavşandır bu. İstersen kader kısmet de çektirebilirsin. Tavşan uğurlu olur. Fiyatı da ehven. 150 lira. Bak şunun gözlerine, mercan gibi. Zeynel adamın yüzüne baktı. Baktıkça yüzü sararıyor, bacakları titriyor, bedeni çözülüyordu. Birden aldı yatırdı Galata Köprüsü'ne doğru. Bir kartal görmüştü bir zamanlar köprüye koşarken onu düşünüyordu. Tam köprünün ucunda durdu, geriye döndü. Yırtıcı bir canavardan kurtulmuş bir ceren sürüsü perişanlığında soluğu taşmış, kendi yöresinde dönüyor, çiçek pazarına bakıyor, adamı da tavşanı da göremiyordu. Kartal koskocaman, belki kanatları 2,5-3 metre uzunluğunda, kırmızı bakır kanatlı, eğri gagalı, başı 2 yumruk kadar büyük, halka halka, azgın, şaşkın, sonuna kadar açılmış çakır gözleri deli, çırnakları pençe gibi bir kızıl kartaldı. Başında bir sivri Türkmen börkü olan bu kısa boylu, sırtında yıpranmış bir tilki kürkü taşıyan, ayaklarına da Çerkes mesti geçirmiş adam, bu koskocaman kızıl kartala yüzlerce delik delip kader kısmet kağıtlarını sokup sırtında taşıdığı tahtayı Nereye giderse orada indirip kader kısmet çektiriyordu. İnsandan dolup taşan çekmece pazarına bu kızıl kartallı adam her zaman geliyor, tezgahını demirci dükkanının önündeki çınar ağacının altına kuruyordu. Tahtasını yere indiriyor, her zaman sağ omzunda olan kartalını uzun tahtanın üstüne koyuyor, boynundaki megafonu sağ eline alıp bağırmaya başlıyordu. Haydi in, haydi in, haydi in arkadaşlar. Bu kızıl kartal Kaf Dağı'nda yakalanmıştır. Anka kuşunun bu dünyada. Anka kuşu 1000 yılda bir kere yumurtlar. İşte o yumurtadan da bu kartal çıkar. Kartal, onun sözünün tam burasında uzun geniş kanatlarını sonuna kadar gerinerek açar, 3 kere çırpar, ayaklarındaki iri ziller öterdi. Evet arkadaşlar, işte arkadaşlar, o Anka kuşunun yavrusu olan bu 92 yaşındaki kartal ta Mekke'ye, Medine'ye kadar gitmiş, Ulu Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in türbesini ziyaret etmiştir. Bu Anka soyundan gelen kartalların hepsi öldürseniz de ne yaparlar yaparlar Hazreti Muhammed'e gidip onu ziyaret ederler. İşte bu gördüğünüz kartal gibi ölümsüz bir kartal ancak 908 yıl sonra bir daha dünyaya gelecektir. İşte biz de bu kartalı görmekten mutlu olmalıyız arkadaşlar. Pazarı doldurmuş 1001 ayak kalabalık alışverişlerini, işlerini, güçlerini bırakarak Anka kuşunun 1000 yılda bir kere çıkan yavrusunu seyre geliyorlardı. Bu Anka yavrusu kızıl kartallar dünyayı yumurtadan çıktıktan sonra 16 kere dolaşırlar. Yuvaları bunların karlı Altay dağlarında ve hem de karlı Himalaya dağlarında olur. Anka kuşu sadece Kaf Dağı'na yumurtasını bırakır ve 7 yıl kalkmadan bu yumurtanın üstünde oturur, yemeden içmeden. O kudretten beslenir. Anka kuşudur o. Anka, Anka, Anka kuşudur. Eskiden krallara, padişahlara, beylere, şahlara, sultanlara, Cengiz Han'a, Aksak Timur'a, Sultan Süleyman'a taç giydiren, kılıç kuşatan Anka kuşudur. Şimdi bu kartal kimdir, iyice anladınız mı? Anladık diye heyecanla bağırırlardı seyirciler. İşte bu Anka kuşunun yavrusu olan, cehennemi de cenneti de gidip görmüş bulunan, kanatlarının ucunda cennet kokusu taşıyan kartal, insanın geçmişini ve hem de geleceğini okur ve hem de avucumuzun içine koyar. Bir ayna gösterir ki size, içinde geçmişiniz ve hem de geleceğiniz olduğu gibi çıkmıştır üstüne. Burada, şu tahtanın üstüne sokulmuş kağıtlarda her bir şeyiniz yazılıdır, uzun uzun. Diyeceksiniz ki, o oraya çok eskiden biz daha ortada yokken yazdırıldı. Kartal başını onun boynunun altına kadar uzatır, onu dinliyormuş gibi yapardı tam bu sıra. Beni dinleyin arkadaşlar, bakın, ulu soylu kartalımız da bizi dinliyor. Bakın arkadaşlar, doğru düşünüyorsunuz. Bunlar yazılıp, kartalın kanadına yükletilip, ta Kabe'ye götürülüp zemzem suyuna batırılıp getirildiğinde siz yoktunuz arkadaşlar. Yalnız şunu bilesiniz ki ulu kutsal kartalımız yazdırdı bu yazıları bize lisanı hal ile. Kayıplardan haberler vererekten, tekmil insanlığın kaderinin üstüne eğilerekten. İnsanların bu çağda kaderleri, geçmişleri, gelecekleri birdir. Hepimiz birbirimize benzeriz arkadaşlar. Zenginler de birbirlerine benzerler, fıkaralar da. Kartallar da birbirlerine benzerler arkadaşlar, güvercinler de. İşte arkadaşlar, burada gelmişiniz, geçmişiniz yatıyor. İnsanın geçmişi, geleceği en çok 362 biçimdedir. Oysa ki ben buraya 7 kere 362 koydum. Ne olur ne olmaz. Bu insanlığın ardı önü bilinmez diye. İnsan yaşamından çok şey bilmiyoruz diye. Ve kartal kanatlarını burada bir iyice açar, gerer, bir süre öylece dururdu. Başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi başlıyoruz. Hediyesi 2,5 liradır. 2,5 lira ne ki? 2,5 liraya geleceğinizin aynasını alacak, ölünceye kadar başınıza ne gelecek ne gelmeyecek bileceksiniz. Bak ulu kutsal kartalımız kanadını açmış, sizi bekliyor. Kalabalık kuyruğa girer, 2,5 lirayı verenin kısmetine şimdi kanatları sımsıkı yumulmuş, uzun, tuhaf, başka türlü bir kuş olmuş olan uysal kartal tahtanın üstünden sağa sola sallanarak gider, kıvrak, güçlü, kapkara gagasını uzatıp oradan bir kağıt çeker getirir, kısacık adamın eline verirdi. Adam da kağıdı alır almaz müşteriye uzatır, kartalı yeniden işe yollardı. Ve kartal akşama kadar böyle gidip gele gele yorulur biter, kanatları yere düşer, fıkara kuşun boynu upuzun süner, tüyleri ürperir kalkar, domur domur olur ıslanırdı. Bazı günler kartal bacakları titreyerek yere düşer, kalkamaz, olduğu yerde kanatları düşmüş, başı toprağa boylu boyunca uzanmış, gözleri yumulup üstüne ak bir perde gerilmiş yatar orada, tahtanın üstünde kala kalırdı. Kader kısmetçi dehşet bir korkuya, ürküntüye, üzüntüye kapılarak kartalını kucaklar, tahtasının kayışını sırtına geçirip oradan daha kısmet çektirememişlerin, belki 3 saat orada ayakta bir kısmet çektirmek için bekleyenlerin öfkeli bakışları, küfürleri, aşağılamaları arasından geçip giderdi. Kader kısmetçi kartalını yalnız çekmece pazarında çalıştırmazdı. İstanbul'un bütün büyük pazarları, Yeşilköy, Hasköy, Balat, Kadıköy, Beşiktaş, Feriköy, Çağlayan, bütün büyük, insan almaz kalabalık pazarları onun çalışma yeriydi. Bu kılıksız, yaşlı, eskimiş, tilki kürklü köse adamın Boğaz'da 40 odalı, Beyoğlu'nda Şişli'de birkaç tane de Ayazpaşa'da apartmanı olduğu söyleniyordu. Bir fabrikayla bir bankaya da ortakmış. Bütün bu paraları hep bu kartal kazanmış. Helal olsun adama, helal olsun ki helal olsun. Aşk olsun, her dediği de çıkıyor kartalın. Bir ayna tutmuş insanın geleceğine kartal, olduğu gibi okuyor her insanın geleceğini, ölümünü, kalımını. Aldığı para, diktiği apartmanlar helal olsun ona. İnsanlığa hizmet ediyor adam, o kadar da olmasın mı? Kim bilir bu bulunmaz kartalı ne güçlüklerle gitmiş de Kaf Dağı'na 7 yıl beklemiş de kuluçkadaki anka kuşunu, kayalıkların arasında perperişan, 7 yıl o dağda beklemek dile kolay. Ne bilsin fıkara adam civcivin ne zaman çıkacağını, ne bilsin ne zaman kuluçkaya yatacağını, ne bilsin ne zaman ankanın yumurtladığını. Tam 7 yıl beklemiş. Sabır demişler buna. Sabırla koruk elva olur. Sabreden derviş muradına ermiş. Şu kısacık adam sabır taşı olmuş da beklemiş ulu kaftanın başında. Beklemiş boranın da kışında. Beklemiş insanlığa hizmet etmek için. Beklemiş insanların geleceğini okumaya. Beklemiş güzel güzel. Han da helal olsun ona. Hamamda, apartmanda, bankada, bankalar dolusu parada. Kimi kimsesi de yoğumuş böylesi adamların. 1960 bir Dodge taksinin gocurtulu ıslık gibi keskin fren sesiyle irkildi Zeynel. Köprüde tam yolun ortasında yürüyordu. İrkilmesiyle kaldırıma sıçraması, köprünün korkuluk demirlerine yapışması bir oldu. Şoför ona ana avrat düz gidiyordu ya, korkudan paniğe kapılmış Zeynel onu duymuyordu bile. Utanmışlıkla korku, bilememe, bir boşluk ortasında bocalayan Zeynel yandaki merdivenden aşağıya indi. Burnuna acı bir çürük Haliç kokusuyla taze deniz kokusu geldi. Çocuklar, yaşlı kişiler, emekliler alttaki korkuluklardan, köprünün aralıklarından oltalarını sarkıtmışlar, dalmışlar. Gözleri üstü domates, patlıcan, yeşil biber, soğan, lastik top, yongalar, ağaç parçaları, yapraklar, pırasa yaprakları, kağıtlar, kavun, karpuz kabuklarıyla kaplı denizde dehşet bir beklemenin heyecanındaydılar. Oltaya vuracak balığın gerilmişliğinde tetikteydiler. Zeynel'in canı şuradan köprünün altındaki köşeden oltacı Abidin'den bir olta alıp balık tutmak istedi. Tam bu sırada arkasındaki çocuk denizden oltasını yumulmuş çabuk çabuk bütün bedeni varlığıyla çekmeye başladı. O çektikçe uzun mavi naylon ip yere yığılıyordu. Sonunda balık çıktı denizden oynayarak, çırpınarak, havada sağa sola atlayarak çocuğa kadar geldi. Palamutun mavi sırtı güneş vurunca menevişledi. Balık tutan çocuğun birden bütün yüzü, gözleri, elleri, saçları sevinç içinde kaldı. Öyle durmuş, kalmış, hayran, oltanın ucunda çırpınan balığa bakıyordu. Balık çırpındı, çırpınması titremeye dönüştü. Balığın sırtının mavisi soldu. Önce usuldan ağırdı, sonra da karaya doğru kaydı. Balığın titremesi azaldı, azaldı, görülür görülmez belli belirsiz, sonra sırtında hafif ürpertiler dolaştı. Çocuk birden elindeki balığın ağırlaştığını bileğinde duydu. Sonra balık birden sağa doğru bir kere atladı. Sonra soluğu kesilmiş olacak durdu. Çocuk daha öyle durmuş kalmış ağzı kulaklarında balığını seyrediyordu. Zeynel de çocuğun bütün yöresini saran, ışıtan sevincine katılmış. O da gözlerini balıktan ayıramıyor. Balığın titremesi usuldan azalırken sırtının mavi menevişinin solmasını, renge, devinime kendini kaptırmış gitmiş seyreliyordu. Çocuk biraz sonra kendine gelmiş olacak ki daha yöreye sevinç dağıtarak usta elleri sevinçten uçarak balığa uzandı, aldı, oltadan kurtardı. Balık oltadan kurtulurken ağzı baştan başa yarıldı, kanadı, ince kan çocuğun şehadet parmağından sol avcunun içine sızdı. Zeynel ellerini cebine sokmuş, çocuğun kanlı eline bakıyor, yüzü andan ana bir hastalıkta seyirerek oltayı oltadan koparılıp naylon su dolu leğene giren, suyu bulunca yarık kanlı ağzını unutarak suda canlanan balığı izliyordu. Bunu gören çocuk, kendi sevinciyle sevinen, onun mutluluğuna baştan sona katılmış, şimdi durmuş yırtık ağzıyla leğende ağır tek başına yüzen balığı seyreden Zeynel'e minnetle baktı. Onun bu büyük utkusunu şu anda iki kişi bir olmuş, yüreklerinde aydınlanan kıvançla kutluyorlardı. "Al senin olsun," dedi çocuk Zeynel'e doğru dönerek, gülen, sevinçli dost gözlerle. "Ben bugün sanırsam çok çingene tutacağım. İyi başladık değil mi? Al bu balık senin olsun." "İyi," dedi Zeynel, "orada dursun. Balıkçılar ilk avlarını kimseye vermemeliler. Bunu iyi bil, yoksa kısmetleri kesilir." "Ne yazık," diye boynunu büktü çocuk. "Ben daha bu balıktan akşama kadar kim bilir ne kadar çok tutacağım. Keşke sen alsaydın da bu balığı evine götürsen, pişirip de ne güzel yeseydin." Zeynel onun omzuna elini minnettarlıkla koydu. Elleri dostluktan, insanlıktan yanarak, içinde ılık ılık bir güvenle karışık bir sevgi uyanarak, yüreğinin aydınlığının dibine ağır ağır bir çakıl taşı güzelliğinde bir ışıklı tortu gibi çökerek. Şimdiye kadar içinde böyle bir sevgiyi, arkadaşlığı, sıcaklığı, bir insanla dostlukta bir sevinçli birleşmenin tadını böylesine derinden hiç tatmamıştı. Gözlerini kocaman kocaman açmış, hayretle çocuğa bakıyordu. Yeşil naylon leğendeki balıksa artık ölmüş, sırtüstü yatmış suyun içine, ak karnı havada, kederli, dünyadan kopmuş bir yalnızlıktaydı. Çocuk oltasına yem takıp yeniden denize salarken, "Benim hiç evim yok ki," dedi Zeynel hüzünle. "Benim hiç evim olmadı ki arkadaşım." "Akşama bize gel öyleyse. Anam sana bir çingene palamutu yahnisi yapsın ki. Akşama gel buraya, eve gidelim. Ne olacak, çok insanın evi yok. Evsiz tek insan sen değilsin ki bu dünyada. Bu dünyada var ya abi, anam gibi palamut yahnisi yapan yok." "Ya o bir palamut yahnisi yapsın. Sen o palamut yahnisini var ya parmaklarınla yersin. Benim anam var ya Laz. Karadeniz'den babam bizi bıraktı, başka bir kadına gitti. Ama anam bir yahni yapar ki. Ne olursun abi, gel akşama. Bak bana uğur getirdin. Ben hep burada ya da şu köşedeyim. Benim uğurum şu köşeyle burası. Gel akşama, olur mu? Gör bak ne kadar çingene." Çocuğun çenesi açılmış, sevinç içinde şakıyordu. "Evin yoksa ne olacak? Bizim var, değil mi abicim? Sen de anamın memleketlisine benziyorsun." "Rizeliyim," dedi Zeynel. "Adın ne senin?" "Adım mı? Kemal," dedi çocuk. "Dursun, Kemal, al Ceylan." "Ne güzel," diye iç çekirdi Zeynel. "Ne güzel bir ad koymuşlar sana. Kim koymuş ola sana bu güzel adı?" "Babam," diye yüzündeki kederi saklamayarak konuştu çocuk. Ve oltasını denize salıyordu boyuna. "Anam da Rizeli, babam pişman oldu, geri geldi ya, anam onu bir daha eve almadı. Anam gibi var ya, palamut yahnisi yapan bu dünyada yok." "Ya," dedi Zeynel. "Öyle," dedi Kemal. "Dursun Kemal, al Ceylan, ben bir adam öldürdüm, biliyor musun?" Kemal önce inanmadı, gülümsedi. Tepeden tırnağa onu şöyle bir süzdü, gene inanmadı. "Sen hiç şeye benzemiyorsun." İnci, terü taze, sıram sıram apak dişlerini göstererek Zeynel'in bu şakasına gülüyordu. "Senin adın ne? Amma da şakacısın be abi." "Öldürdüm," dedi Zeynel. "Adım Zeynel. Menekşeli küçük Zeynel derler adıma benim. Küçük Zeynel." Birden çocuğun gözüne Zeynel'in belindeki tabanca ilişti. Oltayı denize salan elleri titredi, ipi karıştırdı, dudakları sündü, morardı, ağzı kurudu. Kekeleyerek, "Bununla mı? Gerçek mi?" dedi sesi titreyerek. Gözleriyle onun belindeki tabancayı gösterdi. "Ne zaman? Onu ne zaman öldürdün, şimdi mi?" "Şimdi," dedi boynunu bükerek Zeynel. "Az önce. Menekşe'deki balıkçıların kahvesinde. İhsan yere serilmiş, kana bulanmış, daha yatıyor orada. Trene atladım, onu vurduktan sonra buraya geldim." "Sana ne yaptı o adam?" diye çocukça bir saflıkla sordu Kemal. Zeynel bu soru karşısında şaşırdı, kıvrandı. Ne yapacağını bilemedi. Gerçekten ona ne yapmıştı İhsan? "Adı İhsan onun." "Ya, adı İhsan. Bana ne mi yaptı? Bilmem. Bana ne mi? Bana? Bilmiyorum. İhsan abi." "İhsan mı? İhsan ya. Dursun Kemal al Ceylan, İhsan mı, İhsan mı?" diye sanki İhsan'ı yakından tanıyormuş da onun ölümüne şaşırmış gibi İhsan mı diye boyuna yineliyordu. Sonunda dili diline dolaştı, ne dediği anlaşılmaz oldu, ardından sustu, Zeynel'e baktı kaldı. Kocaman kocaman açılmış gözlerle, donmuş gibiydi. Oraya denizle Zeynel arasına kısılmış kalmıştı. Daha konuşmak, Zeynel'e bir şeyler söylemek istiyor. Açık kalmış ağzından sözcükler bir türlü çıkmıyordu. Elinden düşürdüğü oltanın ipi denize hızlı hızlı sağılıyordu. Dudaklarını uzatıyor, kekeliyor, gırtlağından bir tuhaf sesler çıkıyor, kekeler gibi ediyor, bir türlü ağzından sözcüğe benzer bir ses çıkmıyordu. Sonunda denize akan ipinin ucunu atılarak yakalayan Kemal, o telaşla kendine geldi, ipini denizden geriye toplarken kan çıktı mı adamdan diye aptallaşmış sordu. Duvarlar, yer, adamların yüzü kıpkırmızı oldu. Kaç dedi. Sonsuz telaşlanarak kaç abi, polis, kaç ne olursa olsun. Yerinde duramıyor, dalmış gitmiş, son hızla oltasının ipini makaraya sarıyordu. Kaç, polis, burada dolular bak, aynasız, oradalar. İhsan, ya İhsan mı? İhsan dedi Zeynel, soğukkanlı İhsan'ın kendisine ne yaptığını daha düşünerek. İhsan, hiç bilmem niye acaba, öldürdüm işte. Çocuk elleri makine gibi işleyerek boyuna ipi sarıyordu. Ellerinin ne yaptığının farkında değildi. İp makaraya sarıldı, olta geldi, Kemal'in avcunun ortasına saplandı. Kemal o zaman kendisine gelip avcundaki epeyce derine saplanmış oltayı çıkardı. Yaradan fışkırırcasına kan geldi. Zeynel sarardı. Mendilin yok mu, yok mu diye sordu, telaşlandı, yok mu? Kemal ona bulücininin arka cebini gösterdi. Zeynel oradaki kirli beyaz mendilini aldı, yaraya bastırdı. Kapa avcunu, yumruğunu sık dedi. Yeniden düşünceli, yalnız aşağıya denize bakarak Kemal oltasını denize doğru yolladı. Suya değen demir orada bir halka yaptı. Halkalar genişleyerek köprünün ayaklarında incelerek söndüler. Olta suyunu buluncadır ki Kemal başını kaldırdı. Gözlerini hiç konuşmadan Zeynel'e dikti. Durup dedi sonradan, durup dururken diye ekledi Zeynel. Amma da soğukkanlı oluyorsun be abi diye güldü Dursun Kemal. Adam senden hiç korkmuyor. Sen hiç adam öldürmüşe benzemiyorsun be abi. Kuşkusunu belirtmek için de inanmadığını gösteren bir hareket yaptı. Adam öldürmüş bir insan hiç böyle durur mu? Nasıl durur ya? Kaçar. Ben kaçmam dedi Zeynel. Hiç böyle soğukkanlı da olur mu adam öldürmüş bir insan? Böyle senin gibi gelir de köprünün üstünde bir balıkçı çocuğun yanında durur mu? Durur dedi Zeynel. Belinde tabancan olmasa inanmayacağım. Bana bu tabancayı kim verdi biliyor musun? Kim verdi? İhsan. Kemal her şeyi unutup kahkahayla güldü. Matrak be dedi. Matrak ya diye güldü Zeynel. Kemal'in gözleri bütün yöreyi, birbirinin sırtına binmiş yürüyen binbir ayak kalabalığı, köprünün altını üstünü tarıyor, yuvalarından fırlamış gözleri vel fecir okuyordu. Köprüde hiçbir şey değişmemiş, iskelelere yanaşmış balıkçı kayıklarında kızartılan balıkları, balıkçılar gene bir yarım ekmeği ortasından yarıp, içine tüm bir balığı yatırıp, üstüne yeşil maydanozla soğan koyup veriyorlar, satıcılar su doldurdukları leğenlerde oynar oynar balıklarını gene öyle bağırarak satıyorlar, arada bir denizden aldıkları suyla leğenlerdeki suyu değiştirip balıkları havalandırıyorlar, meyveciler meyvelerini, simitçiler, kitapçılar, gazeteciler gazetelerini bağırarak satıyorlar. Boyacılar sandıklarının önüne oturmuşlar, elleri boyaya batmış, önlerindeki ayağı sevinçle fırça sallıyor. Adalar iskelesi önüne gelip demir atmış hırpani kılıklı, biryantinli saçlı bıçkınlar, kıçları bir karış arkalarından gelen adalı zengin kızlarına gün yüzü görmedik, açık saçıklıktan da beter sözlerle laf atıyorlar. Bir sarhoş köprünün bir demirine yapışmış, bir kanat gibi açılıp kapanarak, kırçır sakalına ağzından salyalar sızarak eski bir İstanbul türküsü söylüyor, gene her günkü gibi. Köprünün yakışıklı Kürt polisi Urfalı Necati, karakolun önünden Karaköy asfaltına, oradan da köprü kahvesine kadar volta atıp duruyor gene her günkü gibi. İnanmak çok zor be Zeynel abi. Sen olmasan bu dediklerine şu kadarcık inanmazdım. Bu kadar, hiç öldürmemiş gibi. Çenesinin altına sokuldu onun Kemal. Bir iyice gözlerin içine baktı, baktı. Yok be abi, hiç benzemiyor dedi. Sonra döndü, tepeden tırnağa gene gözleri bir şey ararmış da hemen buluverecekmiş gibi. Köprüyü birkaç kere baştan aşağı taradı. Başı önünde düşündü kaldı. Başını kaldırınca Zeynel'le göz göze geldiler. Yok be abi dedi yalvarırcasına Kemal. Hiç insan öldürülmüşe benzemiyor. Benzemeyen ne? Köprü, bak şu kalabalık, her şey, sen. Ben o İhsan'ı var ya, var dedi onun gözlerinin içine bakarak Kemal. 15 yıl her gün öldürdüm. Günde 3 kere.